Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi daima üzerinize olsun efendim. Bir İrfan Mektebi programındayız. Bu programımızda Altın Silsile diye isimlendirdiğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başlayıp Ebu Bekir Sıddık, Selman-ı Farisi, Kasım bin Muhammed, Cafer-i Sadık olarak devam eden manevi terbiye yolunun mürşitlerini sözleriyle, halleriyle anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bugünkü sohbetimiz Altın Silsile'nin 19. şahsiyeti Ubeydullah Arar üzerine. Ubeydullah Arar Hazretleri'nin çok farklı bir yönü var. Kendisine intisap eden, kendisini yakinen tanıyan Mevlana Ali bin Hüseyin rahmetullahi aleyh uzun yıllar sohbetinde bulunur Hazretin. Ve bu sohbetlerden öyle etkilenir, içinde öyle güzel bir muhabbet oluşur ki sonunda öncelikle Ubeydullah Arar Hazretleri'ni ve onun şahsında da Altın Silsile'nin büyüklerini yazmaya, anlatmaya karar verir. Ve gerçekten de tasavvuf literatüründe Reşahat-ı Aynül Hayat olarak isimlendirilen ve Hoca Ahmet Yesevi'den başlayarak Ubeydullah Ahrar Hazretlerine kadar olan silsileyi çok farklı yönleriyle, güzellikleriyle anlatan bir eser ortaya çıkar. Ve bu eser de tasavvufi kaynaklardandır. Hemen hemen bir dönemin altın silsilesiyle ilgili notlar almak isteyen, onlarla ilgili menkıbeleri daha sonraki çağlara taşımak isteyen insanlar hep Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin bu vefalı talebesi Safi ismiyle tanınan Mevlana Ali bin Hüseyin'den istifade etmişlerdir. Mevlana Ali bin Hüseyin'in özelde Ubeydullah Ahrar üzerine, genelde ise Altın Silsile üzerine yazdığı bu eserin takdiminde böyle buram buram bir muhabbet, bir teslimiyet, bir bağlılık görülmektedir. Onun için bugünkü sohbetimize Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin hayatına başlarken teberrüken Mevlana Ali bin Hüseyin Hazretlerinin yani Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin böyle vefalı diyebileceğimiz güzel talebesinin sözleriyle başlamak isterim. Mevlana Ali bin Hüseyin rahmetullahi aleyh der ki, Allah'ın sonsuz lütuf ve bereketiyle bana 893 yılı Zilkade ayı sonlarında velilik yolunun menzil noktası, hakikat kahramanı, büyüklerin kutbu, din ile dünya ve gerçek hayat kılavuzu Hoca Ubeydullah Hazretlerinin eşiklerine yüz sürmek nasip oldu. Sonra da 893 Rebiülahir ayı başlarında bu eşiğe hizmet edenlerin ayaklarını öpmek şerefi el verdi. O saadet zamanında Hoca Hazretlerinin yani Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin yüksek meclislerinde daima Nakşi silsilesi ulularının hal ve menkıbeleri anılır ve bu hakir insan da bütün bu anlatılanlardan nur ve şeref devşirirdi. Hususıyla Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin dudaklarından dökülen sırlar ve incelikleri kavrayabilmek nimeti bu fakire saadetlerin en büyüğü olarak verilirdi. O sohbetlerdeki inci tanelerine benzer hakikat cevherlerini bu fakir yani Ali bin Hüseyin hafızasının sedef kabuklarında saklar, tek noktasını örselemeksizin beyaz kağıtlar üzerine dökerdi. Demek ki Mevlana Ali bin Hüseyin rahmetullahi aleyh o sohbetlerde hep notlar almış ve bunları inci taneleri gibi beyaz yaprakların üzerine nakşetmiş Hazret ki bizlere kadar bu güzellikler böylece ulaşmış oluyor. Hadiseler üst üste gelip de yokluk aleminde hiçbir iz bırakmamacasına her şeyi eritip silince ben de o büyük kutuptan uzaklara düştüm. Onun eteğine yapışmış bulunmak nimetinden de yoksun kaldım. O zaman düşündüm ki saadet günlerinin hikmet dolu anlarında o mübarek dudaklardan dökülen misilsiz kelimeleri bir araya toplayayım ve dertli kalplere aradıkları şifadan bir ilaç vereyim. Lakin dünya engelleri uzun zaman bu emelimin gerçekleşmesine set çekti. Ve bu hal tam 16 yıl sürüp nihayet eski şevk ve niyet birdenbire ateş aldı. Revnak buldu ve bu eser 909 Hicri tarihinde meydana geldi. Kitabımızda bu şerefli taife ulularının muteber kayıtlarla sabit, bizzat Hoca Hazretlerinden vesaire azizlerden vasıtalı ve vasıtasız şekilde öğrenilen menkıbeleri en uygun tertibiyle yer almıştır. Aslında bu eserden asıl murat Hoca Ubeydullah Hazretlerinin hal ve menkıbeleri olduğu için de öncelikle bu bahis tamama eriştirildi. İsmi de öyle bir tevafukla Ebced hesabına göre 900 tutan bir isabetle Reşahat-ı Aynül Hayat, yani can damlaları olarak konuldu. Tabi aziz dinleyenlerim, böyle bir üslupta, bu zarif, bu nezaketli üslupta Hoca Ubeydullah Ahrar Hazretleri ile Şeyh Safiyüddin diye isimlendirilen Ali bin Hüseyin arasındaki o derin muhabbeti, bir mürşit ilişkisindeki zarafeti, nezaketi okumuş oluyoruz. Tabii ki işin farklı boyutu Hazretin, yani Safi olarak isimlendirilen Mevlana Ali bin Hüseyin'in bu gayretleriyle, bu heyecanıyla, bu muhabbetiyle de çağlara kalan bir Allah dostları menakabının ortaya çıkmış olması. Dolayısıyla Hoca Ubeydullah Ahrar Hazretleri Altun Silsile'de bu manada farklı bir yer tutuyor. Yani onun şahsında bu Altun Silsile'nin büyükleri gelecek nesillere yazılı olarak taşınmış oluyor aziz dinleyenlerim. Gerek Reşahat-ı Aynül Hayat'tan, gerekse Nefahatül Üns'ten farklı kaynaklardan istifade etmek suretiyle tertip edilen farklı kitaplarda Hoca Ubeydullah Ahrar Hazretleri ile ilgili de şu notlar düşülüyor aziz dinleyenlerim. Ubeydullah Ahrar Hazretleri miladi olarak 1404 yılları dünyaya geliyorlar. 1490 yılında da, yani 86 senelik bir ömürden sonra da hayata veda ediyorlar. Yani Osmanlı'nın Anadolu'da artık İstanbul'un surlarına dayandığı bir zamanda Orta Asya coğrafyasında da bu velilerin müthiş bir yürüyüşü, manevi bir yürüyüşü var. Bir taraftan Osmanlı Anadolu topraklarına girip maddi fetihler, onun yanında manevi fetihler yaparken diğer taraftan Orta Asya'da da gönüllerin fethi Altun Silsile vasıtasıyla devam ediyor. Tabii bunların daha sonra Anadolu coğrafyasında oluşan bu canlı İslami hayata da çok daha farklı maddi manevi büyük katkıları var. İşte Ubeydullah Ahrar aslında hürlerin şeyhi diye meşhur bir zat. Ubeydullah Ahrar, hürlerin mürşidi, bir Allah dostu. Niye böyle? Gönlü dünya malından ve iki cihan kaygısından azade olduğu için kendisine bu ismin verildiği naklediliyor. Yani o maddi bağlardan, dünya bağlarından tam bir hürriyete kavuşmuş güzel bir insan. Hicri 806 senesinin Ramazan ayında bugün Özbekistan diye isimlendirdiğimiz coğrafyanın Taşkent şehrinin Bağistan köyünde dünyaya geliyor. Nesebi Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e ulaşıyor. Amcasının oğlu Hacı İshak şöyle anlatıyorlar. Çocukluk devrimizde ben ve diğer çocuklar her ne kadar Hacı Ubeydullah'ı bazı oyunlarımıza dahil etmek istediysek de o asla bizim aramıza katılmadı ve biz de asla bu oyuna katmayı onu başaramadık. Bizim davetimizi kabul edip oynar sanırdık. Biz oyuna daldığımızda o ayrılıp kendi halinde olurdu. Malayani işlerden kendini daima muhafaza ederdi. Aziz dinleyenlerim, Cenab-ı Hak nebilerini masum olarak yaratıyor. Yani onlar daha farkında olmadan gençlik hayatlarında da hiçbir günaha bulaşmıyorlar. Eğer böyle olmasa, belirli bir zamanda insanların önüne peygamber olarak çıktıklarında insanlar belki hemen şunu söyleyebilecekler. Biz senin geçmişini biliyoruz. Ama öyle değil işte, Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerini masum kullarından seçiyor. Veya peygamber olarak seçeceği kullar farkında olmadan ismet sıfatıyla muttasıf oluyorlar. Yani günah işlemiyorlar çocukluklarından itibaren. Gönülleri o tarafa akmıyor veya dış tesirlerle onlar günah ortamına çekilmek istense bile farkında olmadan korunuyorlar. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir defasında bir düğüne davet ediliyor ama yolda Allah Resulü uyuyup kalıyor ve katılamıyor. Aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın büyük velileri de farkında olmadan masum değiller ama muhafaza ediliyorlar. İradelerinin dışında bir hıfz-ı ilahi ile korunmuş oluyorlar. Tabii bu iki kelimeye çok dikkat etmek gerekiyor. Peygamberler fıtraten masumdur zaten. Ama Allah'ın bazı kulları da farkında olmadan ilahi bir muhafaza altındadırlar. Korunurlar, korunduklarının da farkında değillerdir. Gönülleri akmaz bir takım işlere. Başka sebepler olabilir. Dolayısıyla bazı büyük velilerin hayatına baktığımızda hep küçükten itibaren onların böyle korunduğunu farkında olmadan da hep güzellikler içerisinde hayatlarının akıp gittiği görülmektedir. İşte Ubeydullah Ahrar Hazretleri için de böyle bir rivayet var. En yakınları ifade ediyorlar ki biz küçükken Ubeydullah Ahrar Hazretlerini oyunlarımıza katmak isterdik. Belki oyunları meşru şeyler. Ama o yine de malayani dediğimiz, çok da insanı meşgul eden, dünyaya ahirete ait bir faydası olmayan şeylerden yüz çevirir. Kendi iç dünyasında o manevi yürüyüşüne devam ederdi. Ve Ubeydullah Ahrar Hazretleri bir gün rüyasında İsa Aleyhisselam'ı görmüş. Tabii bütün bunlar yine kaynaklardan nakledilen menkıbeler. Bazı yakınları bu rüyayı onun bir doktor olacağı şeklinde yorumlarlar. Çünkü Allah Teala'nın İsa Aleyhisselam'a lütfettiği mucizelerden birisi de o tababet ilmiydi. Ancak Ubeydullah Ahrar Hazretleri bu rüyayı kendisine ölü kalpleri diriltme, yani halkı irşad ederek gönüllerini ihya etme vazifesi verileceği şeklinde tabir etti. Zahiri bir doktorluk değil, kalpleri ihya edecek, kalpleri diriltecek, kalpleri hakka yönlendirecek bir manevi tababet olarak yorumladı bu rüyayı. Ve 22 yaşına geldiğinde hem ilim tahsiliyle meşgul oldu, hem de Mavera-ün-Nehir dediğimiz Orta Asya coğrafyasının muhtelif şehirlerine dolaşarak Nakşi yolunun önde gelen simalarından istifade etti. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin kabrini ziyaret etti. Çünkü Ubeydullah Ahrar Hazretleri'den önce Şah-ı Nakşibend, Alaaddin Attar, Yakub-u Çerhi var. Dolayısıyla Ubeydullah Ahrar Hazretleri Şah-ı Nakşibend'e yetişmemişti. Ondan önceki Yakub-u Çerhi Hazretleri hem Şah-ı Nakşibend'in sohbetinde bulunmuş, hem de geçmiş sohbetlerimizde ifade edildiği şekilde Alaaddin Attar Kutüs'e sürru Hazretleri ile yolculuğuna devam etmiş. Alaaddin Attar Hazretlerinden sonra da manevi emaneti almıştı. Dolayısıyla Ubeydullah Ahrar Hazretleri Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin vefatından sonra dünyaya gelmiş oluyor zaten ve o Allah dostlarıyla buluştuğunda da içindeki tabii bir meyille Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin kabrini ziyaret ediyor. Onun pek çok halifesiyle görüşüyor ve onlardan feyiz alıyor. Kendi ifadeleriyle buyuruyorlar ki Ubeydullah Ahran, ilk zamanlar içimde öyle bir iltica, dua, niyaz fırtınası kopmuştu ki hür köle, büyük küçük, avam havas demez, kime rastlasam büyük bir tevazu ile ondan dua ve himmetlerini rica ederdim. Tabi böyle bir manevi akış içerisinde yolu Yakup Çerhi Hazretleri ile buluşur ve Yakup Çerhi Hazretlerine ulaşır. Birkaç gün sohbetinde bulunduktan sonra ona intisap eder. Fakat artık Ubeydullah Ahrar Hazretleri gerek daha önce tahsil ettiği zahiri ilimler, gerek bulunduğu manevi meclislerin üzerindeki o büyük manevi oluşumlarıyla tamamen bir manevi kıvama gelmiştir. Yakup-ı Çerhi Hazretleri onun hakkında şöyle buyururlar. Mürid dediğin, mürşidin huzuruna işte böyle gelmeli. Yani Ubeydullah Ahrar gibi gelmeli. Her şeyiyle manen hazır durumda olmalı. İş sadece icazet yazmaya kalmış. Lambayı, yağı, fitili hazırlamış, sadece bir kibrit çakmak gerekiyor. Demek ki o çok kısa bir sohbet sırasında, yani zaman olarak, ondan sonraki o birkaç buluşmalar, belki birkaç aylık o buluşmada Yakup-ı Çerhi Hazretleri, Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin artık üzerindeki o zahiri perdeyi de kaldırıveriyor. O bütün manevi varlığı ortaya çıkmış oluyor. Ve Ubeydullah Ahrar Hazretleri 3 ay kadar Yakup-ı Çerhi Hazretleri'nin sohbetinde bulunduktan sonra da hilafet alarak Herat'a döndü ve halkı irşada başladı. Demek ki bir kısmının seyri sülükü farklı yollarla bir yerlerde birikmiş oluyor. Ama iş ona hizmet tevdiğine geldiğinde çok kısa bir zamanda da bir hizmeti üstlenebilmiş oluyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri de Yakup-ı Çerhi'nin, yani kendisinden icazet aldığı, manevi emanet aldığı, halifesi olduğu Yakup-ı Çerhi Hazretleri'nin yanında kısa bir zaman kalmış. Ancak bu kısa zamanda da kendisinde görülen manevi istidat, o manevi birikim ona büyük bir manevi değer kazandırmış ayrıca. Ondan sonra da mürşidinden bir hilafet izni, bir irşat izni alarak tekrar Herat'a dönmüş oluyor. Tabii aziz dinleyenlerim, bu altın silsilenin büyükleri bir kısmı elbette ki farklı konularda temayüz etmiş durumdalar. Hani belirli kavramlar anlatıldığında hemen onların ismi hatıra gelir. Ubeydullah Ahrar Hazretleri anıldığında da onun ismiyle beraber en çok zikredilen husus Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin hizmet dediğimiz Allah'ın kullarına maddi ve manevi bütün varlığıyla ulaşabilmek, kendindeki her güzelliği Allah'ın kullarına taşıyabilmek diye ifade ettiğimiz hizmet konusu. Hizmet deyince Ubeydullah Ahrar, Ubeydullah Ahrar deyince de hemen hatıra gelen ilk kelime hizmet konusu oluyor. Çünkü öyle bu noktada Hazret temayüz etmiş ki varlıkta ve yoklukta mütevazi ve müstahni yaşamayı tercih etmiş, dünya nimetlerinden el çekerek kendini bütünüyle marifetullah'a teksif etmiş, fakru zaruret günlerinde bile hep infak halinde olmuş, başkalarına verme derdinde olmuş, başkalarının derdini dert etme kıvamında olmuş ve o fakru zaruret dediğimiz yokluk günlerindeki bir hatırasını Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle anlatır bizatihi kendisi. Tabi bunu anlatmış ki Safi olarak isimlendirilen Mevlana Hüseyin Hazretleri de üstadından duyduğu bu güzelliği hemen o bembeyaz kağıtların üzerine bir sedef halinde zamanında nakşetmiş, kaydetmiş, daha sonra da kaynak bir eser olan Reşahat'ına almışlar. Buyuruyorlar ki Ubeydullah Ahrar, çok böyle zaruret içinde olduğum günlerden bir gündü. Pazara gitmiştim. bir kişi yanıma geldi ve efendi ben açım, beni Allah rızası için doyurur musun diye bana ricada bulundu. Fakat o an o fakiri götürüp parasını verecek ve ona ikram edecek bir durumda değildim. Sadece eski bir sarığım vardı. Bir aşhaneye girdim. Aşçıya şu sarığımı al, eski ama temizdir, bir işe yarar. Bununla bulaşıklarını kurularsın. Bunun karşılığında da şu aç insana bir yemek ver dedim. Yani aziz dinleyenlerim, insanın içinde verme arzusu olursa, infak arzusu olursa, merhamet böyle bir çağlayan haline gelirse elbette ki bir çare buluyor. Nitekim Ubeydullah Ahrar Hazretleri bakıyor ki verecek bir şey yok. Eh diyor, şu başımdaki sarığı versem bir eksiğim olmaz. Bari bunu vereyim, bu bir işe yarar. Ve aşhanenin bulaşıklarını kurulamaya vasıta olur. Ve gidiyor, diyor ki al şu sarığımı kardeş. Ama şurada bir aç insan var. Buna bir yemek ver. Aşçı o fakire yemek verdi. Sarığımı da bana iade etmek istedi. Madem ki sen bu kadar cömert, sahi bir insansın, başındaki sarığa kadar bir insanı doyurmak için verebiliyorsun, ben bu sarığı almak istemem dedi aşçı. Ancak ben bütün ısrarlarına rağmen kabul etmedim. Kendim de aç olduğum halde o fakir doyuncuya kadar bekledim. Ve devam ediyor Hazret. Gençliğimde birçok kimseye hizmet ederdim. Ne atım ne de bir merkebim vardı. Senede bir tek hırka giyerdim. Onun da eskimekten pamukları dışarı çıkardı. Her 3 senede de bir kürk ve basit bir ayakkabıyla idare ederdim. Ama bu halime rağmen de eğer birisinin bir ihtiyacı varsa o ihtiyacı da muhakkak gidermeye gayret ederdim. Fakat Cenab-ı Hak kendi kerem ve lütfuyla sonraları Ubeydullah Ahrar Hazretlerine büyük imkanlar ve servetler bahşediyor. Öyle ki çiftliklerinde binlerce işçi çalışıyor. Fakat o mübarek zat buna rağmen Allah için bizzat hizmet etmekten de asla geri kalmıyor. Manevi kemalat yoluna adım attıkları günden son nefeslerine kadar tanıdıklarına, tanımadıklarına yardım ve şefkatleri sınır kabul etmez derecede büyük oluyor. Ve yine Ubeydullah Ahrar Hazretleri hizmetlerinden bir kısmını şöyle anlatıyor. Semerkant'ta Mevlana Kutbuddin Medresesi'ndeki 2-3 hastanın hizmetini üzerime almıştım. Hastalıkları arttığından yataklarını kirletir hale gelmişlerdi. Ben onları elimle yıkayıp çamaşırlarını da giydirirdim. Devamlı hizmet ettiğim için hastalıkları da bana sirayet etti, yatağa düştüm. Fakat bu halimde bile testilerle su getirip hastaların altlarını temizlemeye, elbiselerini yıkamaya devam ettim. Tabii insan Allah'ın rızasını işte böyle güzelliklerle elde ediyor. Böyle güzelliklerle insan büyüyor aziz dinleyenlerim ve çağlar ötesinde insanlığını, hayranlığını celbediyor kendisine. Çağlar ötesindeki insanlara model oluyor. Çağlar ötesindeki insanlar için bir hizmet öncüsü olabiliyor. Hele hele bu hizmetler sırf Allah rızası için, yani ihlasla yapılırsa da gelecek nesilleri de adeta dokuyor. Bir taraftan kendisi hasta haline gelmiş, Ubeydullah Ahrar, artık ben hastalandım, bu işi başkası yapsın da demiyor. Hasta haliyle de yine üzerine almış olduğu o yaşlı hastalara hizmet vazifesini derut ediyor. Ve Hazret insanlara her fırsatta hizmet eder, aralarında hiçbir ayrım yapmazdı. Hizmetine karşılık da bir şey vermesinler diye gizlice oradan ayrılıverirdi. Aziz dinleyenlerim, gerçekten Ubeydullah Ahrar Hazretleri ismi anılınca hep hizmet hatıra gelir demiştim. Ve bu noktada O kadar musur ki Hazret, manevi kemalat yolunda hizmetin Allah'ın mahlukatına manen, madden bir destek olmanın şuurunda o kadar musur ki Ubeydullah Ahrar Hazretleri, tasavvufun esasını da adeta hizmet üzerine kurmuş. Buyuruyorlar ki, ben bu yolu sufilerin kitaplarından öğrenerek değil, bilakis halka hizmet ederek kat ettim. İşte hizmet bu derece faziletlidir. Herkesi farklı bir yoldan Allah'a vasıl ederler. Bizi de hizmet yolundan götürdüler. İşte bu yüzden hizmet benim razı olduğum, tercih ettiğim, sevdiğim bir usuldür. İstidat ve liyakat gördüğüm kişilere de daima hizmeti tavsiye ederim. Yani manevi yolda kendisinde bir gelişme ümidi gördüğüm, bir istidat gördüğüm insanlara da bu istidatlarını ancak hizmete girmek suretiyle Allah'ın bütün mahlukatına, avama havasa, alime cahile, halka ve entelektüel zümreye, kim olursa olsun Allah'ın yarattıklarına, Yunus'un tabiriyle yaratılana hoş bakıp yaratandan ötürü deyip hizmet etmekle ulaşabileceklerini ifade eder Ubeydullah Ahrar Hazretleri ve kendisinden istifade etmek isteyen, manevi yolda yürümek isteyen insanlara da hep bu yöne sevk ederler. Cenab-ı Hak bu aziz insanların, bu Allah dostlarının ince anlayışlarından, geleceğe bırakmış oldukları bu güzelliklerden bizleri de büyük bir itina ile, büyük bir dikkatle istifade etmeyi nasip eylesin aziz dinleyenlerim.